Ayrım 33.
Dipnot. Avustralya'da Çiftçi Partisi'nin Country Party, gelişmesinden beri bir istisna teşkil etmektedir. Ancak bu ülkede uygulanan tercihli oy sistemi, çoğunluk usulünün mekanizmasında derin bir değişiklik yaratmakta ve dağınık oyların yeniden gruplandırılmasına imkan vermek suretiyle onu iki turlu sisteme yaklaştırmaktadır. Ayrıca Çiftçi Partisi'nin ortaya çıkışının tercihli oyun uygulanışıyla düşümleşmiş olması da dikkati çekmektedir. Daha yeni ve daha kısa süreli olmakla beraber Türkiye'deki iki parti sistemi belki daha da ilginçtir. 20 yıl bir tek parti rejimi altında yaşamış bulunan bu ülkede 1946'dan itibaren hayli çeşitli eğilimler gün ışığına çıkmıştı. 1943'te muhalefetteki Demokrat Parti'den kopan Millet Partisi bölünmesinin birçok parti sistemine yol açacağı beklenebilirdi. Oysa 1950 seçimlerinde İngiliz tipi ve liste usulüyle daha da ağırlaştırılmış olan tek turlu çoğunluk usulü bir iki parti sistemine vücut verdi. Büyük Millet Meclisi'ndeki 487 milletvekilinden sadece 10'u, yani %2.07'si, İki büyük partiye, Demokrat Parti'ye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup olmayan kimselerdi. 9 bağımsız ve 1 millet partisi. ABD'de de geleneksel iki parti sistemi tek turlu çoğunluk usulüyle düşümleşmektedir. Şüphesiz Amerikan seçim sistemi çok özel mahiyettedir. Ön seçimlerin, primaries, günümüzdeki gelişimi buna bir çeşit iki turlu seçim unsuru katmaktadır. Ancak zaman zaman yapıldığı gibi bu usulle iki turlu seçim sistemini aynı şey saymak tamamen yanlıştır. Bütün partilerde adayların bir iç oylamayla saptanması asıl seçimlerden çok farklı bir işlemdir. Bu aday gösterme işleminin açık oluşu da hiçbir şeyi değiştirmez. Ön seçimler seçim sistemiyle değil partilerin yapısıyla ilgilidir. Amerikan usulü tek turlu çoğunluk sisteminin genel mekanizmasına uymaktadır. Özellikle başkanlık seçiminde ikinci ve sonraki turların mevcut olmayışı, gerçekte iki parti sisteminin doğuşundaki ve devamındaki tarihsel nedenlerden birini teşkil eder. Orantılı temsilin zaman zaman denenmiş olduğu bazı yöresel seçimlerde iki parti sistemi bozulmuştur. Örneğin 1936-1947 yılları arasında New York Şehir Meclisi'nde 1937'de 5 parti, 13 Demokrat, 3 Cumhuriyetçi, 5 Amerikan İşçi Partisi, 3 City Füzyonist, 2 Bağımsız Demokrat, 1941'de 6 parti, 1 komünistin eklenmesiyle, 1947'de 7 parti, Amerikan İşçi Partisi'nde Giyim Eşyaları İşçileri Sendikası'nın desteklediği bir bölünme sonucunda temsil edilmiştir. Tek turlu çoğunluk sisteminin etkisi ön seçimler bakımından da dikkate alınmalıdır. Ki aday tespitinin tek turda yapıldığı Güney ön seçimlerinde Demokrat Parti'nin genellikle iki hizbe ayrıldığını, buna karşılık iki turlu seçime benzeyen iki turlu ön seçim sisteminde ikinci ön seçim, runoff primary, ilk ön seçimde hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde yapılır. Hiziplerin çoğalma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Runoff primary'nin kabulünden önceki ve sonraki aday adaylarının sayısını karşılaştıran istatistikler bunun çoğaltıcı etkisini doğrular görünmektedir. Yürütme organının seçimlere ve partilere bütün sistemi bozacak sık ve etkin müdahaleleri dolayısıyla bir yana bırakabileceğimiz Latin Amerika dışında 4 ülke kurala istisna teşkil eder. Bir yanda iki parti sisteminin iki turlu seçimle birlikte bulunduğu 1894'ten önceki Belçika, öte yanda tek turlu çoğunluk usulünün çok parti sistemiyle bir arada yürüdüğü İsveç 1911'den önce, Danimarka 1920'den önce ve bugünkü Kanada. Birinci durumda istisna gerçek olmaktan çok görünüştedir. İkinci tur Belçika seçim kanununca öngörülmüş olmakla beraber genel oyun kabulünden önce uygulamada hemen hiç işlememiştir. Örneğin 1892'de 41 seçim çevresinin sadece 4. ikinci tura gidilmiştir. Üstelik bunlardan 3'ünde Nivelle, Charleroi ve Tournai'de 1. tur sadece 2 liste arasında cereyan etmiş ve 2. tur karma listelerle eksik oyların sonucu olmuştur. Kısacası 2. tur yalnız bir ilçede, Mons'ta, oyların 3 rakip liste arasında bölünmesinin sonucu olarak gerçek bir uygulama görmüştür. Genel oyun kabulünden sonra Sosyalist Parti'nin ortaya çıkışı, hukuki hükümlerin uygulanmasına yol açmıştır. Üçlü mücadele 1894'te 12, 1896-1898'de 15 çevrede 2. tur yapılmasına sebep olmuştur. Fakat iki parti dönemi sırasında seçimler uygulamada tek turlu sisteme göre cereyan etmiştir. Geriye uygulamanın niçin kanunun sözüne uymamış olduğunu, ikinci tur olanağının niçin üçlü mücadelelere, parti bölünmelerine ve iki parti sisteminin sarsılmasına meydan vermemiş bulunduğunu tespit etmek kalmaktadır ki, aşağıda bunun açıklamasına çalışılacaktır. İsveç'in orantılı temsilin kabul edildiği 1909 yılından önceki durumu da hemen hemen aynı derecede istisnaidir. Gerçekten o zaman yürürlükte olan sınırlı ve karmaşık seçim sisteminde, şehirlerde tek dereceli, köylerde iki dereceli seçim, seçim çevrelerine göre değişen tek isim ya da liste usulü, parti bölünmeleri uzun süre oynak ve belirsiz nitelik taşımıştır. Ülke içerisinde hemen hemen hiçbir gerçek örgüt mevcut olmadığı gibi sınırları açıkça belli parlamento grupları bile yoktu. 1911'den önceki devre için adayların siyasal ilintilerini gösteren kesin seçim istatistikleri bulmak mümkün değildir. Burada bir iki parti ya da çok parti sisteminden çok partisiz bir sistemden söz etmek gerekir. Öte yandan özel bir takım siyasal ve sosyal sorunlar, Norveç'in ayrılması, köylerle şehirler arasındaki muhalefet, bir köysel sol hareketin doğuşu, kamuoyunun doğal dualizmini karmaşıklaştırmıştır. Bununla birlikte her seçim çevresi içinde mücadele çoğu zaman iki adaya insar etmiş, böylece yöresel düzeyde iki parti sistemi yeniden kurulmuştur. Ulusal düzeyde de oynak ve gelip geçici grupların geçirdikleri değişimlerin altında oldukça açık bir iki parti eğilimi fark edilmektedir. 1867'den 1888'e kadar iki parti, şehirlere dayanan muhafazakarlar ve özellikle köylerden gücünü alan Landmannapartiet karşı karşıya gelmiştir. 1888'den sonra Landmann'a iki gruba bölünmüştür. Serbest mübadeleci, eski Landmann'a ve himayeci, yeni Landmann'a. Ancak iki grup 1895'te yeniden birleşmiştir. 1906'da yeni bir bölünme, ulusal ilericileri Landmann'a'dan ayırmışsa da, bu iki hizip sıkı bir görüş birliği içinde faaliyet göstermiş ve ayrı partilerden çok aynı parti içerisindeki iki eğilim niteliğini taşımıştır. Çoğunluk sisteminin dondurucu etkisi kendini göstermektedir. Bu sıralarda sağ ya da yavaş yavaş ortadan kaybolmuş ve şehir burjuvazisine dayanan bir liberal parti kurulmuştur. Böylece 19. yüzyıl sonunda İsveç'te muhafazakarlar Landmann'a ile liberaller arasındaki klasik dualizme rastlanmaktadır. 1896'da Sosyalist Parti'nin doğuşu bu dualizmi değiştirmiştir. Özetleyecek olursak, 20. yüzyıl başlarında Riksdag'daki siyasal bölünmeler partileri birbirinden ayıran sınır çizgilerini tespit edebildiğimiz ölçüde Britanya parlamentosundaki bölünmeleri andırmaktadır. Burada da sosyalistlerin varlığı muhafazakarlar-liberaller dualizminde bir çatlak meydana getirmiştir. Danimarka genel eğilimden daha açık şekilde ayrılmaktadır. Bu ülkede tek turlu seçim sistemine rağmen seçim reformunun arifesinde 4 büyük parti mevcuttu. Sağ, liberaller, Venstre, radikaller ve sosyalistler. Ancak bu ulusal 4 parti sistemi çoğu zaman yöresel bir iki parti sistemini maskelemekteydi. seçim çevrelerinin çoğunda sadece iki aday karşı karşıya geliyordu. 1910'da 3 adayın katıldığı 24 ve 4 adayın katıldığı bir seçim çevresine karşılık 114 seçim çevresinden 89'u bu durumdaydı. Geçmiş yıllara oranla aday sayısındaki azalma da hissedilecek derecede büyüktü. 1910'da 254, 1909'da 296, 1906'da 303. 1913'te aday sayısı birdenbire 314'e çıktı. 55 çevrede 3, 15 çevrede 4, 1 çevrede de 5 rakip adayın mücadele etmesine karşılık, ikişer adaylı mücadele ancak 41 seçim çevresinde vuku buldu. Fakat bu istisnai artış sağın yıkılma tehlikesini savuşturmak amacıyla giriştiği ümitsiz bir teşebbüsün sonucuydu. Bu parti 1910'daki 47 adayına karşılık 1913'te 88 aday göstermiş, fakat bu büyük çabaya rağmen sandalye sayısı 13'ten 7'ye düşmüştür. Oysa aldığı oyların toplamı 64.900'den 81.400'e yükselmiş ve özellikle liberallerden elde edilen bu 17.000 oy liberallere 13 sandalye kaybettirmiştir. Öte yandan 1910'da radikallerle sosyalistler sıkı bir seçim anlaşmasına girmişler ve birbirlerine karşı hiçbir çevrede aday göstermemişlerdi. 1913'te ise bu anlaşma bozulmuş ve radikallere karşı 17 sosyalist, sosyalistlere karşı da 7 radikal aday gösterilmiştir. Nihayet partilerin 1913'teki durumlarıyla daha önceki durumları karşılaştırıldığında açık bir temerküs, concentration, göze çarpmaktadır. Gerçekten 1906'da en az 5 parti mevcuttu. Radikal Parti'nin kuruluşu sonucu. 1909'da Çiftçi Partisi'nin ılımlılar, liberallerle birleşmesi bu sayıyı 4'e indirdi. Nihayet 100 yılın başından beri sağın elenmesi sürecinin başladığını ve oy yüzdesi ile sandalye yüzdesi arasındaki farkın artmasıyla bu sürecin hızlanır göründüğünde hesaba katmak gerekir. 1913'te muhafazakar sağ 7 milletvekiliyle parlamentodaki sandalyelerin ancak %6.14'üne sahipti. Gerçekte İngiltere'dekine benzer bir 3 parti eğiliminin varlığında şüphe yoktu. O tarihlerde İngiltere'de de Sosyalist Parti ilk defa olarak iki burjuva parti yanında yer almaktaydı. Çoğunluk sistemi azaltıcı etkisini gerçekten gösteriyordu. Hatta radikallerle sosyalistler arasındaki anlaşma sonunda iki sol grubun birleşmesiyle yeni bir iki parti sisteminin doğacağı kanısını yaratabiliyordu. Bu evrime son veren doğrudan doğruya orantılı temsil olmuştur. Kanada'daki 4 partiden ancak ikisi ulusal çapta partilerdir. Liberaller ve muhafazakarlar. Diğer partiler İşçi Partisi ve Sosyal Kredi Partisi ancak belli eyaletlerde gerçek bir güce sahip olduklarından yöresel partiler olarak kabul edilebilirler. Bu örneği daha önce incelemiş olduğumuz Danimarka ve İsveç örnekleriyle karşılaştırırsak, tek turlu çoğunluk sisteminin kesin etki sınırlarını belirtebiliriz. Bu sistem hiç değilse her seçim çevresi içinde iki parti sistemini kesin olarak teşvik eder, fakat ülkenin çeşitli bölgelerinde iki rakip başka başka partiler olabilir. Dipnot: her seçim çevresi içinde sadece iki parti bulunması yolundaki bu eğilimin, özellikle liberallerin üstünlüğüne son veren 1957 seçimlerinden sonra Kanada'da hiç de mutlak mahiyet taşımadığını belirtmek gerekir. Birçok seçim çevrelerinde gerçek üç parti ya da dört parti sistemleri mevcuttur ve bu temsilin gerçekliğini bozmaktadır. Durum, geçici bir üç parti sisteminin hüküm sürdüğü 1920-1935 Büyük Britanya'sındaki durumu andırmaktadır. Kanada'nın şimdiki durumunun da aynı geçici karakteri taşıdığı düşünülebilir. Dolayısıyla çoğunluk sistemi yöresel partilerin kurulmasına veya ulusal partilerin yöresel plana çekilmesine imkan verir. Büyük Britanya'da bile 1874'ten 1918'e kadar dikkate değer bir istikrar gösteren bir İrlanda Partisi mevcut olmamış mıdır? Liberal Parti'nin dahi esas itibariyle bir Galler Partisi haline gelme eğiliminde olduğuna işaret edilmiyor mu? Bununla birlikte partilerin iç yapılarında merkeziyetin artması ve siyasal sorunları daha geniş bir ulusal açıdan görme eğilimi, seçim sisteminin doğurduğu bölgesel iki parti sistemini kendiliğinden bütün ülkeye teşmil etmeye yönelir. Ancak çoğunluk sisteminin gerçek etkisi yöresel iki parti sistemiyle sınırlıdır. Bu etki çok basit bir şekilde kendini gösterir. Muhafazakarların 35 bin, işçilerin 40 bin, liberallerin de 15 bin oya sahip oldukları bir İngiliz seçim çevresini alalım. İşçilerin zaferinin tamamen Liberal Parti'nin varlığına bağlı bulunduğu açıktır. Bu parti adayını geri çektiği takdirde onu destekleyen seçmenlerin çoğunluğunun muhafazakarlara yöneleceği, azınlığının ise işçilere oy vermekle seçime katılmamak şıkları arasında bölüneceği tahmin edilebilir. Bu durumda iki alternatif ortaya çıkar. Ya Liberal Parti diğer bir takım seçim çevrelerindeki tavizlere karşılık adayını geri çekme konusunda muhafazakarlarla anlaşır, bu takdirde iki parti sistemi birleşme ya da birleşmeye pek yakın bir ittifak yoluyla yeniden kurulur. Ya da Liberal Parti bağımsız tutumunda ısrar eder. Seçmenler gitgide kendisini terk ederler ve iki parti sistemi elenme yoluyla tekrar kurulmuş olur. Birinci alternatif zayıf şekliyle birleşmeye yakın bir ittifak. Büyük Britanya'da Muhafazakar Parti ile Ulusal Liberaller arasında, Almanya'da da Westfalia, Kuzey Renanya, Schleswig-Holstein gibi bazı eyaletlerin çoğunluk usulüne göre yapılan bölgesel seçimlerinde Hristiyan Demokratlarla CDU, Liberaller FDP arasında fiilen gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu çoğu zaman sistemin normal sonucu olan aşırı şeklin, yani tam birleşmenin bir başlangıcından ibarettir. Birleşme genellikle bir bölünmeyle birlikte vuku bulur ve eski Merkez Partisi'nin bazı üyeleri öteki rakiplerine katılmayı tercih ederler. Avustralya'da liberallerle muhafazakarlar, işçilerin gelişmesi karşısında 1909'da birleşmişlerdir. Yeni Zelanda'da ise bunu ancak 1935'te yapmışlardır. 1913 ile 1928 arasında Liberal Parti sürekli bir gerileme çizgisi izlemiş ve böylece doğal ölümüne yaklaşmıştı. 1928'de ani bir canlanış onu yeniden muhafazakarlarla eşit duruma getirdi. Fakat 1931'den itibaren tekrar gerilmeye başladı ve gene üçüncü parti durumuna düştü. Ekonomik krizin ağırlaştırdığı işçi tehlikesi karşısında 1935 seçimlerinden sonra birleşme kararını verdi. Güney Afrika'da da işçilerin gelişiminin yanı sıra milliyetçilerin 1913'te ayrılışı, 1918'de aşağı yukarı eşit güçte dört partiye vücut vermişti. Bu durumun tek turlu çoğunluk sisteminde doğuracağı tehlike karşısında bir yandan eski birlikçi parti General Smuts Güney Afrika Partisi ile birleşti, bir yandan da General Hestzog'un Milliyetçi Partisi işçilerle bir seçim anlaşması imzaladı. Bu anlaşma işçiler için öldürücü oldu. Böylece iki parti sistemi hem birleşme hem elenme yoluyla yeniden kuruldu. İki parti sistemine dönüşün ikinci şekli olan elenme de birlikte işleyen iki etkenin sonucudur. Mekanik etken ve psikolojik etken. Mekanik etken, üçüncü, en zayıf partinin eksik temsiline yani sandalye yüzdesinin oy yüzdesinden aşağı oluşuna dayanır. Şüphesiz aşağıda görüleceği gibi iki partili bir çoğunluk sisteminde de yenik parti, galip partiye oranla daima eksik temsil edilir. Ancak bir üçüncü partinin varlığı halinde bu partinin eksik temsili diğer iki partinin kötü durumda olanına oranla çok daha fazladır. Britanya örneği çok dikkat çekicidir. 1922'den önce İşçi Partisi Liberal Parti'ye oranla eksik temsil ediliyordu. Bu tarihten sonra ise daima tersi oldu. 1931'deki tek istisna bunun dışındadır. Bu istisnayı da İşçi Partisi'nin o sırada geçirmekte olduğu ağır iç bunalımla ve muhafazakarların ezici zaferiyle açıklamak mümkündür. Böylece üçüncü parti mekanik bakımdan seçim sisteminin olumsuz etkisi altında kalır. İki eski parti ile boy ölçüşmeye çalışan yeni bir parti, henüz zayıf olduğu sürece sistem onun zararına işler ve gelişmesine engeller. Fakat bu parti seleflerinden birini geride bırakmayı başarabilirse, o zaman bu sonuncu parti üçüncü duruma düşer ve elenme sürecinin yönü değişir. Aynı şüpheli durum psikolojik etken bakımından da kendini gösterir. Tek turlu çoğunluk usulüyle birlikte işleyen bir üç parti sisteminde seçmenler oylarını üçüncü partiye vermeye devam ettikleri takdirde bu oyların israf edilmiş olacağını kısa zamanda fark ederler. Böylece en amansız düşmanlarının kazanmasına engel olabilmek için elbette oylarını ehvenişer olana vermeye yönelirler. Tıpkı eksik temsil olayı gibi bu kutuplaşma olayı da en zayıf durumda kaldığı sürece yeni partinin zararına işler. Fakat bu parti eski partilerden daha geride olanını geçtiği takdirde kutuplaşma olayı onun aleyhine döner. Bu iki mekanizmadaki yer değiştirme her zaman aynı anda vuku bulmaz. Genellikle eksik temsil diğerinden daha önce gerçekleşir. Çünkü bir partinin gerilemekte olduğunu fark edip oylarını başka partiye çevirmek için belli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu tabiatıyla oldukça uzun bir karışıklık devresine yol açar. Bu devrede bir yandan eksik temsilin yön değiştirmesi, öte yandan seçmenlerin tereddütleri, partiler arasındaki kuvvet dengesini tamamen bozar. 1923-1935 arasında İngiltere bu çeşit sıkıntılar geçirmiştir. Şu halde seçim sisteminin dualist yöndeki baskısı ancak uzun bir devre içinde sonuca ulaşmaktadır. Böylece tek turlu çoğunluk usulü yerleşik bir iki parti sistemini eski partilerin bölünmelerine ve yeni partilerin doğuşuna karşı koruyabilecek nitelikte görünmektedir. Yeni bir partinin sağlam şekilde yerleşebilmesi için ya kuvvetli yöresel desteklere ya da büyük ve güçlü bir ulusal örgüte sahip olması gereklidir. Üstelik birinci durumda yeni parti Kanada örneğinin gösterdiği gibi doğduğu coğrafi bölge ile sınırlı kalacak ve ancak yavaş ve zahmetli bir şekilde buradan dışarı taşabilecektir. Yeni parti sadece ikinci durumda kendisini ikinci parti haline yükseltecek ve böylece kutuplaşma ve eksik temsil olaylarını kendi lehine çevirecek hızlı bir gelişme ümit edebilir. Bütün Anglo-Sakson sosyalist partilerini sendika temeli üzerine kurulmaya yöneltmiş bulunan derin sebeplerden birini belki de bunda görmek gerekir. Küçük partiler elenir ya da yöresel plana atılırken bunlara yeterli bir kalkış gücü veren sırf bu sendikal temel olmuştur. Aynı şekilde çoğunluk sistemi üçüncü bir partinin ortaya çıkışıyla bozulmuş olan bir iki parti sistemini de yeniden kurabilecek etkiye sahip görünmektedir. İngiltere ile Belçika'nın karşılaştırılması dikkati çekmektedir. Her iki ülkede geleneksel iki parti sistemi, yüzyılımızın başında sosyalizmin ortaya çıkışıyla bozulmuştur. Çoğunluk sistemine sahip olan İngiltere, 50 yıl sonra liberallerin elenmesiyle iki parti sistemine dönmüş, buna karşılık Belçika'da orantılı temsil, liberal partiyi kurtardığı gibi daha sonra da Komünist Partisi'nin doğuşuna imkan vermiştir. Eğer söz konusu ülkede oldukça açık bir dualist eğilim kendini gösteriyorsa, cevabın olumlu olması gerektiği şüphesizdir. Batı Almanya'da tek turlu çoğunluk usulünün kabulü, muhakkak ki küçük ve orta partileri giderek yok edecek ve ortada sadece sosyalistlerle Hristiyan demokratları bırakacaktır. Şüphesiz bugün için İngiliz tipi bir parlamenter rejim kurmaya imkan verecek teknik koşullara Almanya'dan daha yakın olan hiçbir ülke yoktur. İtalya'da da aynı tür bir seçim reformu aynı sonuçları doğuracaktır. Ne var ki partilerden biri Komünist Parti olacak ve bu da demokratik rejimin geleceği bakımından büyük bir tehlike teşkil edecektir. Ancak Fransa gibi çok parti sisteminin derin köklere sahip olduğu bir ülkede tek turlu seçim usulünün kabaca uygulanışı, aradan çok uzun bir süre geçmedikçe bu sonuçlara yol açmayacaktır. Seçim sistemi iki parti sistemini teşvik eder. Yoksa bütün engellere rağmen mutlak ve zorunlu olarak ona ulaştırmaz. Bu temel eğitim kendisini zayıflatan, frenleyen ya da durduran birçok başka eğilimlerle bir arada bulunur. Her şeye rağmen bu kayıtlarla iki parti sistemi Marx'ın deyimiyle tek turlu çoğunluk usulünün Tunç kanunu sayılabilir.